الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Kıymetli kardeşlerim, Malatya'da yeni bir konferansı yapmayı nasip eden Rabbime hamd ederek başlıyorum. Yeryüzü hiçbir zaman bir tabiat olayıyla fesada uğramadı. Yeryüzü hiçbir zaman hayvanların saldırısıyla bir fesada uğramadı. Yeryüzü insanlar ideolojilerin peşinden gittiği gün fesada uğradı. Beşer mahsulü ideolojiler insanlara zarar verdi. Allah'tan gelen vahye ihtiyacımız yok dediler. Bazı batılılar daha da ileri giderek Tanrı öldü, onu biz öldürdük dediler. Artık Allah'a ihtiyacımız kalmadı, bilim bize yeter dediler. Akıl bize yeter dediler. Bilimle yolumuzu bulabiliriz dediler. Bilimle yolumuzu buluruz diyenlerin şu anda meydana getirdiği dünya hepimizin gözleri önünde. İnsan matematikte, fizikte, kimyada, tıpta ilerledi. Bu onu aldattı. İnsanı tanıdığını zannetmeye başladı. Halbuki maddeyi tanımıştı sadece. Maddeyi tanıdı ama o insanı tanıdığını zannetti. İnsana yön vermeye kalkıştı. Halbuki insan psikolojisini tanıyamadı. İnsanın ruhunu hiçbir zaman çözemedi. Ama çözdüğünü zannetti. Bilim bize yol gösterir dedi. Pozitif bilimler insanla ilgili bilimlerden daha önce gelişti. Matematik, fizik, kimya, mühendislik ilimleri insanla ilgili ilimlerden, toplumla ilgili ilimlerden daha evvel gelişti. Bugünkü modern toplum bilimin tesadüfi buluşlarıyla meydana geldi. Ruh ve vücutla ilgili kanunları dikkate almadan. İnsanı tanımadan, insan ruhunu, insanın psikolojisini tanımadan, insanın nefsini tanımadan bir dünya meydana getirdiler. Halbuki Allah Azze ve Celle o meseleleri insana bırakmış. Fakat insan insanı tanıyamayacağı için insanla ilgili meseleyi, insanı insan yapma görevini kendi üzerine almıştır. İnsanı kendi haline bırakmamış, peygamberler göndermek suretiyle yol göstermiş ama insanlar her seferinde bundan kaçmışlardır. Özgür olmak adına. Özgür olabilmek istediler. O yüzden Allah'ı gökyüzüne hapsettiler. Vahye ihtiyacımız yok dediler. Bizim gökten gelene ihtiyacımız yok. bilim bize yeter, geçmiş milletlerin tecrübeleri bize yeter dediler. Özgür olmak istediler, Allah'ı sadece yaratıcı ve rızık verici olarak görmek istediler. İnsana karışan, insana yol gösteren, hayatımıza yön veren, giyinmemizden tutun yememize içmemize kadar her şeyimize karışan bir Allah istemediler. Onların istediği Allah hiçbir şeye karışmayan bir Allah. Mekke'nin müşrikleri Allah'ı kabul ediyor, melekleri kabul ediyor, hatta zekatı bile kabul ediyor, zekat bile veriyorlardı. Mallarını üç kısma ayırıyorlardı. Bu Allah'ın hakkı diyorlardı, bu benim hakkım, bu da putlarımın hakkıdır diyorlardı. Bugün birçok Müslüman malını ikiye bile ayırmaz, Müslümanım der, zekatını ayırmaz, Allah'ın hakkını, fakirin hakkını ayırmazken Mekke'nin müşriği, putperesti Allah'ın hakkı derdi ayırırdı. Allah'ı, melekleri, hatta zekatı bile kabul eden bu Mekke müşrikleri peygamberi kabul etmediler. Kitabı kabul etmediler, ahireti kabul etmediler. Çünkü eğer Allah peygamber gönderdiyse insanın hayatına karışan bir Allah demektir. Kitap gönderiyorsa insanın hayatına karışacak demektir. Ahiret varsa insana hesap soracak demektir. İnsan ise kendisine kanun koyan bir Allah istemiyor. Sadece rızık vermesini istiyor. Dünyayı idare etsin ama bana karışmasın istiyor. İnsanlar hizmetçi olan bir Allah istiyorlar. Bugün laikler de buna benzer bir şekilde Allah'a inanırlar. Onların inandığı Allah da gökleri idare eden, yeryüzünü idare eden, belki kitap göndermiş ama hayatımıza karışmak için değil. Bize belki bir takım ibadetleri, şekilsel bazı ibadetleri öğretmek ve inanç esaslarından bazılarını bize bildirmek ve ahlaklı bir toplum, bir insan meydana getirmek için kitabını göndermiş. Böyle bir Allah'a inanıyorlar. Onların kılık kıyafetine karışan bir Allah'a inanmak istemiyorlar. Onların içerisinden en dindar olanları Allah şu kainatı ne kadar güzel yaratmış derler. Bazen Allah'ın gücü ve kudreti üzerinde dururlar. Onunla ilgili konuşurlar. Zannedersiniz ki bu adam Allah'a teslim olmuş olan bir adamdır. Hakikatte öyle değil. O sadece bununla kendini avutmak istemektedir. O sadece ben de Müslümanım mesajı vermek istemektedir. Dinsiz değilim yani. Mesajını vermek istemektedir. Allah madem ki kainatı şöyle güzel yaratmış, böyle bir kudreti var, böyle bir ilmi var, o halde ona itaat etmek gerekmez mi dediğiniz zaman, ben bunları dedim, böylelerinin birçoklarının lafı değiştirdiklerini gördüm, o meseleye girmek istemediklerini gördüm. Allah'ın kudretini, sanatını, bir insanın vücudundaki harikaları, kainattaki harikaları güzel güzel anlatır. Madem ki Allah böyledir, o halde onun dediği olması gerekmez mi dediğiniz zaman konuyu değiştirir. Hayatına karışmasını istememektedir. Bilim bize yol gösterir diyor. Halbuki böyle diyenler bilime de uymuyorlar. Bilim mi sana dedi içki fabrikasını kur diye? Bilim sana içkinin zararlı olduğunu söylüyor. Bilim sana zinanın kötü olduğunu, toplumu bozacağını söylüyor. Çürük bir toplum meydana getireceğini söylüyor. Kürtajları çoğaltacağını, sağlığı bozacağını söylüyor.
AIDS olacağını söylüyor. Bilin mi sana dedi, içki fabrikasını kur. Bilin mi sana dedi, zina evleri kur. Bilin mi sana dedi, faizli bankalar kur. Hangi ekonomi uzmanı faizin iyi bir şey olduğunu söyledi? Bilimin dediğini de yapmazlar. Fakat bilime uyuyormuş gibi davranır, öyle konuşurlar. Lafta bilime uyduklarını iddia ederler ama hakikatte nefislerine uyarlar. Allah Azze ve Celle matematikte, fizikte, maddi ilimlerde gelişmeyi insana bırakmış. Fakat insanın ruhunun terbiye edilmesi mevzuunda bu meseleyi insana bırakmamış ve buyurmuş ki inne aleyna lel huda, hidayet yolunu göstermek bizim vazifemizdir. Matematiği, fiziği, kimyayı Kur'an anlatmaz ama hidayet yolunu anlatır. O meseleler insana bırakmıştır. Çünkü insan o meselelerde başarılı olmasa bile yine de ebedi hayatı kazanır. Zerre kadar matematik, kimya bilmese de yine cenneti kazanabilir. Yine dünyada medeni bir varlık olarak yaşayabilir. Matematik bilmese de, kimya bilmese de, tıp bilmese de medeni bir insan olarak yaşayabilir. Ama vahye uymadığı zaman kendisini yaratan, kendisini tanıyan, kendisini ruhunu tanıyan, nefsini tanıyan Rabbinin vahyine uymadığı zaman medeni bir insan olamaz. Hayvanın yapmadıklarını yapar. Meleklerin secde etmiş olduğu o üstün varlık, ahsen-i takvim olarak yaratılmış olan, meleklerden üstün olan ve meleklerin secde ettirildiği o üstün varlık, ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِل۪ينَ, hayvanlardan da aşağı, aşağılıkların en aşağılığı oluverir. Vahye uymadığı zaman meydana gelecek olan insan. Allah Azze ve Celle bunu bildiği için insana yol gösterme işini kendi üzerine almıştır. وَعَلَى اللّٰهِ قَسْتُ السَّب۪يلِ, yolu doğrultmak bizim üzerimize vazifedir. Sizin böyle bir göreviniz yok. Yolu doğrultmak, doğru yolu göstermek sizin vazifeniz değil. Bizim üzerimize düşen bir vazifedir buyuruyor Kur'an. Ama insan hiçbir zaman bu noktaya yaklaşmak istemiyor. Aklınca özgür olacağını düşünüyor. Allah'a karşı bağımsız olmak istiyor. Sonra da şeytanın tesiri altında kalıyor. Bilim senin hayatını kolaylaştırır. Bilim sana araba yapar, bilgisayar yapar, uçak yapar, telefon yapar. Bilimin vazifesi bu. Bilim insanı insan yapmaz. Böyle bir görevi yok. Olmadık bir görevi bilime yüklüyorlar. Bilimden toplumu insan yapmasını istiyorlar. Bilimin böyle bir vazifesi yok. Matematik insanı insan yapmaz. Tıp insanı insan yapmaz. İnsanı insan yapacak olan vahidir. İnsanı, insanı tanıyan insan yapabilir. İnsanı tanıyan da Allah'tır. İnsan karışık bir varlıktır. Bütün kainatın hülasasıdır. Karışık bir varlıktır. Dolayısıyla böyle bir karışık varlığı ancak onu yaratan tanıyabilir. İnsanı tanımayanların insana yol göstermeye hakkı ve yetkisi yoktur. İnsanı tanımıyorsun ki insana yol göstermeye kalkıyorsun. İnsanı tanımıyorsun ki kainatı da tanımıyorsun. Bir esas ortaya koyuyorsun. O koyduğun esas acaba uygun mudur insanoğluna? Olmadı baştan. Yeni kanunlar koyuyorsun. Hatta kanunları da bırakın, anayasayı değiştiriyorsun. Her zaman zarar verdin. Toplumu beyaz fare mi zannediyorsun? Beyaz fare üzerinde deney yapılır. Toplum senin beyaz faren değil. toplum üzerinde kobay gibi bizi kullanıyorlar, deneyler yapıyorlar. Her gün yeni bir kanun, her gün yeni bir kanun olmadı, anayasayı da değiştiriyorlar. Demek ki önceki yanlışmış. Bu kaçıncıdır? Her seferinde bu sefer isabet ettik diyorlar. Edemiyorlar. 20 sene sonra yeniden yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Hem insanı tanımıyorlar, hem kainatı tanımıyorlar, hem de gaybı bilmiyorlar. Bu koyduğumuz kanunlar ileride nasıl sonuçlar verecek bilmiyorlar. Madem bilmiyorsunuz, neden insanlara karışıyorsunuz, yol göstermeye kalkıyorsunuz? Size kim bu yetkiyi verdi? Bilim her zaman doğruya isabet etmez. Ettiği zaman da nefis var, şeytan var. Çevremizde insanlar var. Bunlar ona uymamıza müsaade etmez. İnsanın doğruya uyabilmesi için kutsi bir mesaj lazım. O kutsi kaynak diyecek ki insana, şöyle davran. O kutsi kaynak olduğu için hatasız, hata yapma ihtimali olmayan bir kaynak ve insanın üzerinde yetkili olan, hakkı olan kutsi bir kaynak. O kaynak eğer şöyle yapacaksın, şöyle yapmayacaksın derse, onun kutsiyetine iman eden adam onun dediğini yapar. Bilim kutsal değil ki. Bilim içki zararlı der, haram diyemez. Bilim zina zararlı der, haram diyemez. Bilimin zaten böyle bir görevi de yok. Bilim zararlı der, adam da ona karşılık olarak ben zararını göze aldım derse ne yapacaksın? Bilim zararlı diyor, haram diyemiyor. Din ona haram der. Kutsal kaynak, hatalı olma ihtimali olmayan o kutsal kaynak, sana bunu haram kılıyorum der. Ve sana hesabını sorarım der. Bilim bunu söyleyemez. Dolayısıyla insan hayatına yön veremez. Hem her zaman doğruya isabet etmez. Bilim her gün değişir. Ve dün doğru olduğunu zannettiğimiz şeyin bugün yanlış olduğunu öğreniyoruz bilim adamlarından. Bugün söylenen şeyin de yarın yanlış olduğunu öğreneceğiz büyük ihtimalle. Dolayısıyla bilim kutsal değil. Bilimi bir mabet haline getirmek istiyorlar. Bizi bilime taptırmak istiyorlar. Çünkü Allah'a itaat etmemizi istemeyenler, onun yerine bir mabut koymaları gerekiyordu. Allah'ı kaldırdılar. Allah'ı kaldıranlar, onun yerine bir mabut koymaları lazımdı. İnsanlara gelin buna tapın demeleri gerekiyordu. Nasıl ki din çimentosunu kaldıranlar, ırk çimentosunu koydular yerine. Irk ile insanlar birleştirmek istediler. Herkesi Türk yapmak istediler, yapamadılar. Onu çimento olarak kullanmak istediler. Halbuki ırkçılık çimento değildir. Birleştirmez, böler. Nasıl ki din çimentosunu kaldırıp yerine mecburen bir başka çimento koymak zorunda kalanlar ve yanlış çimentolar tayin edenler, aynı şekilde Allah'ı kaldırıp yerine bilimi koymak istediler. Allah'a değil bilime uyacağız dediler. Nefislerine uydular. Bilime de uymadılar. Bilimin dediğini yapmazlar. Nefislerin dediğini yaparlar. Demek ki insan kutsi bir kaynağa muhtaçtır. İnsan yükselmek ister, şeytan onu aşağı doğru çeker. İnsan yükselmek ister, nefsi onu aşağı doğru çeker. İnsan yükselmek ister, çevresindeki insanlar onu aşağı doğru çeker. 3 tane yer çekimine karşı koyabilmek vahiy ile mümkündür. Kutsal bir kaynak olmadan insan bu yer çekimlerine karşı koyamaz. Şeytan onu aşağı doğru çektiğinde şeytana karşı koyabilmek vahiy ile mümkündür. Şeytan şu harama bak dediği zaman bilim onu durduramaz. Şeytan ona şu rüşveti ye dediği zaman bilim onu durduramaz. Onu ancak vahiy durdurabilir. Allah beni görüyor anlayışı. Ancak onu vahiy durdurabilir. Kutsal kaynağa muhtaç. Bu yer çekimlerine karşı koymak bilimle mümkün olsaydı, bugün bilim gelişmiş dünyada. Neden suç oranları azalmadı? Her gün artıyor. Bilim gelişmemişken bu kadar suç işlenmiyordu. Üniversiteler çoğaldı. Bilim gelişti. Eskiden ilkokulu mezunu bulamazdınız. Şimdi kıyamet gibi üniversite mezunları. Fakat suç oranları artıyor. Karakollar çoğalıyor, suç oranları artıyor. Üniversiteler çoğalıyor, suç işleyenler artıyor. Demek ki bilim bunları halletmiyor. Ama onlar inatla bilim demeye devam ediyorlar. Bilimin bu meselede hiç çözüm olmadığını görmelerine rağmen. Çünkü onlar Allah'a itaat etmek istemiyorlar. Özgür olmak istiyorlar. Mekke'nin müşrikleri gibi. Onlar da özgür olmak için peygamberi kabul etmiyorlardı. Biliyorlardı ki Allah onlara karışacak. Peygamberi kabul ederse Allah'ın kendisine karışacağını da kabul etmesi lazım. Biliyordu bunu. O yüzden sadece yaratıcı bir Allah olsun, hayatımıza karışmasın istiyordu. Allah Azze ve Celle insanın ihtiyacı olduğu için ilk insandan itibaren yeryüzünde hayatı vahiy ile başlattı, peygamberle başlattı. İlk insan aynı zamanda bir peygamber. Neden? Mesela Hazreti Adem'den 100 sene sonra, 1000 sene sonra, 10.000 sene sonra peygamber gönderebilirdi. Daha yeryüzünde insan yok. İlk insan peygamber olarak gönderiliyor. Demek ki insanın peygambere ihtiyacı var. İlk insandan itibaren Allah yol gösteriyor Adem'in çocuklarına. Adem'in çocukları, daha ilk nesil başıboş bırakılmıyor. Eğer 1000 sene sonra, 5000 sene sonra peygamber gönderilseydi, biraz insanlar çoğaldıktan sonra yani, o zaman belki öyle bir soru akla gelebilirdi. İlk insanlara vahiy gelmedi, peygamber gönderilmedi, o halde demek ki insanın peygambere ihtiyacı yokmuş. Demek ki insan kendisi de doğru yolu bulabilirmiş gibi bir soru, istifham akıllara gelebilirdi. Allah Azze ve Celle böyle bir soru akla gelmesin, böyle bir şüphe meydana gelmesin kalplerde. İlk insanı peygamber olarak gönderdi. Ve Kur'an buyuruyor ki, hiçbir kavmi peygamber göndermeden helak etmedik. وَمَا اَحْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْزِرُونَ Bir munzir, bir inzar edici, bir korkutucu, uyarıcı göndermeden hiçbir millet helak etmedik. Şuara suresinde buyuruyor ki, bir millete peygamber göndermeden helak etseydik, bu onlara zulüm olurdu. Eğer akıl kafi gelseydi zulüm olmaması gerekir. Eğer akıl doğru yolu bulmaya kafi olsaydı, o zaman peygamber göndermeden de onların helak edilmesi doğru olurdu. Kur'an doğru olmazdı diyor. Zulüm olurdu. Kıyamet gününde insanlar diyebilirdi ki, ya Rabbi, sen bize bir uyarıcı göndermedin, bana bir akıl verdin ama benim aklım her şeyi anlamadı. Ben şu kainatı bu küçük aklımla nasıl anlayayım? Bir çay bardağına denizi sığdırabilir misiniz? Sen bana bir çay bardağı kadar akıl verdin, ben nasıl kainatı anlayayım? Ben nasıl kainatın özeti olan insanı tanıyabileyim? Allah Azze ve Celle o yüzden peygamber gönderiyor, insana hak veriyor. İnsana verilen akıl, Allah'ın kelamını anlayabilecek kadar kendisine yol tayin edecek kadar değil. İnsanın aklı, kabiliyetleri, imkanı Allah'ın gösterdiği yolu anlayabilecek kadar, maddi ilimlerde gelişebilecek kadar, ama tüm kainatı tanımadığı için meydana getireceği hayat nizamı kainata uymayabilir. Kainatla uyumlu olmak zorundasınız. Getireceğiniz, meydana getireceğiniz hayat nizamı insana uygun olması gerekir. İnsanı tanımayan nasıl insana uygun bir nizam meydana getirsin? Onun için Allah Azze ve Celle, eğer bir millete peygamber göndermeden helak etseydik zulmetmiş olurduk. Demek ki insan kendisi doğru yolu bulamaz. Bulsa da bazen bazı meselelerde yine de şüphede kalır. Acaba doğruya ulaştım mı, ulaşamadım mı? Hiçbir zaman %100 bu doğrudur diyemez. Çünkü insan acizdir ve kendi bulduğu şeyden hiçbir zaman emin olamaz. Halbuki insanın emin olmaya ihtiyacı vardır. Huzur bununla mümkündür. Başka türlü huzura erişemez. Allah Azze ve Celle o yüzden vahiy ile hayatımıza müdahale eder ve nasıl bir toplum meydana getirmek ister Allah? Öyle bir toplum ki vahyin hakim olduğu toplum, öyle bir toplumdur ki vahye teslim olmuştur, teslimiyeti öğrenmiş olan bir toplumdur. Pazarlıksız ve şartsız teslimiyet. Allah mı dedi, Resulü mü dedi, mesele yok. Böyle bir teslimiyet. Pazarlıksız. Pazarlıksız bir teslimiyet. Anlamadan da itaat etmek. Ama severek ve gönülden itaat etmek. Asker komutanına itaat eder. Komutanına bile. Ama belki de içinden nefret eder. Buna teslimiyet denmez, itaat denir. Ama Allah'a teslimiyet gerekmektedir. İtaat değil sadece. Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a dedi ki Bakara suresinde, İskale lehu rabbuhu eslim. Rabbi İbrahim'e demişti ki, ey İbrahim teslim ol. İtaat et değil. İtaat teslimiyetin daha aşağısı. Kadın başını örter, gönülden değilse teslimiyeti yoktur, İtaat etmektedir. Kadın kocasına itaat eder, gönülden değilse teslimiyeti yoktur, sadece itaat etmektedir. Hak vermiyor. Hak vermiyor ama itaat ediyor. Bu itaattir, teslimiyet değil. Allah teslimiyet istiyor. Yalnız itaat değil. Anlamasam bile. Enes radıyallahu anh, Enes bin Malik anlatıyor. Kendisi küçüktü. 15-16 yaşlarında yaklaşık. Ya da 17-18, neyse. Gençti, daha yeni yeni gençliğe adım atıyordu. Diyor ki, sahabenin büyükleri, onların evindeydim, onlara içki ikram ediyordum. İçki haram kılınmamıştı. Onlara içki ikram ediyordum. Küçükleri ben olduğum için ben dağıtıyordum. O sırada dışarıdan bir ses geldi. İçki haram kılındı. Ebu Talha ev sahibi o sesi duyunca, kalk dedi, bütün içkileri dök. Sebebini bilmeden, şartsız, pazarlıksız. Şunu yaparım ama bunu yapamam. Bu teslimiyet değil. Şuraya kadar itaat ederim, ondan sonra edemem. Bu teslimiyet değil. Sahabeyi sahabe yapan çok namaz kılması değil. Böyle anlarda teslimiyet gösterebilmesi. Sahabeden çok namaz kılabiliriz. Sahabenin niceleri var ki 2 rekat namaz kılmadan şehit oldu. Bazıları var ki 3-5 sene sonra öldü. Biz yıllardır namaz kılıyoruz. Birçoğumuz sahabeden çok fazla namaz kıldık. Bu insanı santim santim yükseltir. Ama teslimiyet insanı kilometre kilometre yükseltir. Sahabe kilometre kilometre yükseliyordu. Her bir böyle olay olduğu zaman teslimiyet gösteriyordu ve yükseliyordu. Namaz kılmakla, oruç tutmakla santim santim yükselebilirsin. 40 sene namaz kılarsın, sonra bir gün bir meselede teslimiyet göstermen gerekir. Anlayamamışsındır. O hadisi anlayamadın. Recim neden var? Evlendikten sonra zina eden adam veya kadın recm edilir. 4 mezhep değil, 14 mezhep ittifak etmiş bunda. İnkar eden nefsinden inkar ediyor. Aşağılık kompleksi içerisinde, Batı medeniyetinin tesiri altında recim ona haşa canavarlık gibi geliyor. Eziklik içerisinde Müslüman. Anlayamamış olabilirsin. Bütün mezhepler ittifak ediyorsa demek ki o meselenin delili açıktır ve kuvvetlidir. Kabul etmelisin. Kabul edemiyor Müslüman. Tereddütlere düşüyor. Ve adeta pazarlık yapıyor. Dinde şu olabilir ama bu olamaz. Allah sana mı soracak? Hı? Hazreti Peygamber Hayber'in fethi sırasında asker Hayber kalesini kuşatmış Müslümanlar. Fakat Hayber direniyor. Günler sürüyor kuşatma. Acıkıyorlar. Yiyecekleri bitiyor. Affedersiniz, merkepleri kesiyorlar. Tencerelere, kazanlara dolduruyorlar, pişiriyorlar. Et kokusu ortalığı kaplıyor. Herkes tam böyle güzel bir et yiyeceğiz, et haşlaması yiyeceğiz diye düşünürken, savaş esnasında Medine'de değil, kendi evlerindeyken, bir sürü yiyecek varken değil, savaş meydanında yiyecek yok. Ve o anda Allah Resulünden haber geliyor. Allah Resulünden haber geliyor ve münadi sesleniyor. Mut'a nikahı ve ehli merkepler haram kılındı. Mut'a nikahı, geçici nikah, birkaç günlüğüne para karşılığında yapılan, önceleri İslam ona seslenmemişti, sonra haram kılındı Hayber'de, sonra Mekke'nin fethinde 3 gün müsaade edildi, sonra tekrar ebediyen haram kılındı. Alıştıra alıştıra. Ama Hayber'de aynı zamanda ehli merkepler de haram kılındı. Asker aç ve yiyecek bekliyor. Bütün tencereleri, kazanları döktüler yere. Kimse itiraz etmedi. Neden demediler? Sahabeyi sahabe yapan bu. Acız savaş esnasında, şimdi bunun sırası mı demediler? Sahabeyi yücelten bu. Ayşe annemiz anlatır. Yanında bir gün muhacir kadınların faziletlerini anlatmışlar. Mekke'den gelen muhacir kadınlar şöyle şöyle şöyle muttakidirler. Şöyle şöyle vasıfları vardır demişler. Hazreti Ayşe demiş ki, doğrudur, muhacirler öyledirler. Ancak ensarın kadınlarını da unutmayın. Allah Azze ve Celle başörtüsü ayetini gönderdiği zaman ensarın kadınları ertesi sabah Allah Resulü'nün arkasında saf saf namaz kılıyorlardı, erkeklerin arkasında ve hepsinin başında örtüleri vardı, sanki başlarına kargalar konmuştu. Siyah örtüler, ne buldularsa örttüler. Sorgulamadılar. Allah'ın önüne geçmediler. Neden demediler? Pazarlık yapmadılar. Vahiy toplumu böyle bir toplumdur. Pazarlık yapmaz. Allah mı dedi, Resulü mü dedi? Mesele bitmiştir. Ya eyyühellezine amenu la tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulih vettakullah. Ey müminler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah ve Resulü bir şey dediği zaman siz başka bir şey demeyin. Hele bir düşüneyim demeyin. Teslimiyet gösterin. Başkaları geçmek isterse Allah ve Resulünün önüne, onlara da müsaade etmeyin. Allah bir kanun koymuş ise başkaları o kanunu kaldırıp başka bir şeyler söylüyorsa siz onlara da müsaade etmeyin. Hem tekaddüm etmeyin hem takdim etmeyin. La tukaddimu. Hem öne geçmeyin hem de başkalarının bunu yapmasına fırsat vermeyin. La tukaddimu. Vahiy toplumu Allah'ın ve Resulü'nün önüne geçilmeyen toplumdur. Vahiy toplumunda Allah ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Vahiy toplumunda Allah'tan başka Rab yoktur. Uluhiyette ve rububiyette tektir. İbadet yalnız onadır. İtaat yalnız onadır. Bütün meselelerde İtaat sadece onadır ve kanun koyucu sadece odur. Vahiy toplumunda onun dediği olur. Eğer ondan başkasının dediği oluyorsa o toplum vahiy toplumu olmaktan çıkmıştır. Her ne kadar Müslümanım diyorsa da. Uluhiyette ve rububiyette Allah'a şirk koşulmayan toplumdur. Vahiy toplumunda ahiret anlayışı vardır. Ahiret olmazsa olmaz. Ahiret olmazsa eğer Allah nasıl adaletli bir Allah olur? Bu dünyada adalet gerçekleşmiyor. Eğer ahiret olmazsa, bir başka dünyada adalet gerçekleşmezse Allah nasıl adil bir Allah olur? Başka bir dünya şarttır. Olmazsa olmaz. Allah adaleti gerçekleştirmelidir. Çünkü el-adıl sıfatına sahiptir. Adildir. Görüyorsunuz ki bu dünyada adalet gerçekleşmiyor. Nice iyi insanlar yaptıklarının karşılığını alamadan bu dünyadan göçüyor. Nice zalimler ve kafirler ve fasıklar yaptıkları günahın cezasını çekmeden geberip gidiyor. Hani adalet? Madem Allah adildir, o halde ahiret olmak zorundadır. Ahiret olmazsa adalet gerçekleşmez. Gerçekleşmek zorundadır. Ahiret olmazsa bu dünya boşuna demektir. Allah haşa oyun oynuyor demektir. Allah oyun oynamaz. Çocuklar oyun oynar. Allah çocuk değildir. Bu kadar kainat laf olsun diye mi yaratıldı? Bir çay bardağını yapan fabrikaya sorsanız, bu çay bardağını neden yaptın deseniz, laf olsun diye yaptım der mi? Bir çay kaşığını yapan fabrikaya sorsanız, bir çay kaşığı neden yaptın deseniz, çayı karıştırasın diye yaptım der. Laf olsun diye yaptım der mi? Bir çay kaşığı laf olsun diye yapılmıyor. Yüceler yücesi olan Allah şu koskoca kainatı laf olsun diye mi yaptı? Bunun sonunda birileri yükselmeyecekse, birileri alçalmayacaksa, layık olanlar yükselmeyecekse neden yarattı? Laf olsun diye mi yarattı? Böyle bir şey olabilir mi? Allah'a yakışır mı? Laf olsun diye bir şey yapmak. Kur'an buyurur ki: "Eyahsabul insanu en yutraka suda?" İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor? Başıboş değil ve bunun sonunda da bir hesap var. Vahiy toplumu ahiret anlayışıyla yetiştirilmiş olan bir toplumdur. Hazreti Ömer döneminde şöyle bir olay gerçekleşmiş. Hazreti Ömer bir gün giderken bir yere, bir çoban çocuk görmüş. Denemek istemiş çocuğu. Toplumumuz vahiy toplumu mu değil mi? Anlamak istemiş. Benim halife olduğum şu toplum vahye göre mi yaşıyor, inanıyor? Hesap anlayışı var mı yok mu anlamak istemiş. Cahil bir çocuk, çoban. Büyük ihtimalle babası da bir çobandı. Demiş ki: "Çocuk, şu koyunlarından bir tanesini bana satar mısın?" Çocuk demiş ki: "Koyunlar benim değil, efendimindir. Ben yalnızca çobanım, satamam." Hazreti Ömer çocuğu denemek için diyor ki: "Sahibine koyunu kurt kaptı dersin, olur biter. Ben sana paranı vereyim, sen böyle söyle, para kazanmış ol. Olmaz mı evladım?" diyor. Çocuk diyor ki: "Sahibimi, efendimi kandırabilirim. Peki ya Allah'ı? Allah görmüyor mu, bilmiyor mu?" Bir toplumda eğer cahil bir çocuk bile bu seviyeye geldiyse, o toplum vahiy toplumu olmuş demektir. Ama eğer koca koca adamlar bile bu seviyeye gelmediyse, evinizi bir değil iki kilit, üç kilit arabalarınızı alarmlar taktırıyorsanız, o toplum vahiy toplumu değildir. Uzaklaşmıştır. Vahiy toplumunda ırkçılık olmaz. Eğer bir toplumda ırkçılık varsa o toplum vahiy toplumu değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ırkçılığa çağıran bizden değil, ırkçılık uğrunda savaşan da bizden değil, ırkçılık uğrunda ölen de bizden değil. Ey ırkçılar ve ey kendisini Müslüman zanneden ırkçılar, peygamberim dediğin eğer diyorsan, peygamberim dediğin o peygamber sen benden değilsin diyor. O zaman sen kimdensin? Irkçılığa çağıran bizden değil. Ya Yuhannes, inna halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar, sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Hepinizin kökü aynı. Ve ceannakum şuuben ve kabaila litaarafu. Sonra sizi şube şube, kabile kabile, yani millet millet ve aşiret aşiret yaptık. Üstünlük taslayasınız diye değil, biz üstünüz diyesiniz diye değil, bir Türk dünyaya bedeldir diyesiniz diye değil. Lite'arafu, tanışasınız. Başka bir marifeti yok. Kız alıp verin, tanışın, alışveriş yapın, gidin gelin, farklı kültürleri tanıyın. O kadar. Başka bir kıymeti yok. Çünkü kökünüz aynıdır. İnne ekremakum indallah etkakum. Allah katında en üstününüz takvaca en üstün olanınızdır. Başka bir üstünlük ölçüsü yok. Eğer bir toplumda zengine kıymet veriliyorsa, muttakilere, takva sahiplerine kıymet verilmiyorsa, bir zengin geldiği zaman ayağa kalkılıyor, bir muttaki geldiği zaman kalkılmıyorsa, o toplum vahiy toplumu olamaz. O toplumda kıymetli şeylere kıymet verilmiyor, kıymetsiz şeylere kıymet veriliyor demektir. Buna göre o toplum reşit değildir. Rüştüne ermiş olan toplumlar, reşit toplumlar, kıymet verilmesi gerekene kıymet verirler, kıymet verilmemesi gerekene kıymet vermezler. Bakın bir topluma, kıymet verilmesi gerekene kıymet veriyorsa, verilmemesi gerekene de vermiyorsa, o toplum reşittir. Eğer bir toplumda takvaya önem verilmiyor, mala mülke önem veriliyorsa, o toplum vahiy toplumu değildir. Allah Resulü öyle buyuruyor. Bir zaman gelecek, bugünleri söylüyor. Bir zaman gelecek, insanların en çok önem verdiği şey mideleri olacak, şerefleri, malları, mülkleri olacak, kıbleleri, kadınları olacak, dinleri, imanları da paraları olacak. Bunlarda zerre kadar hayır yoktur. Bunlar hayırsız bir toplumdurlar. Bir toplumun en çok önem verdiği şey midesi ise, bir toplumda şan, şeref, mala mülke göre oluyorsa, bir toplumda kadınlar kıble olduysa, insanlar şehvetperest olduysa, bir toplumda din iman para olduysa, o toplum vahiy toplumu değildir. Vahiy toplumunda nefis tezkiye edilir. Nefisler terbiye edilir. Kur'an buyurur ki kat eflaha men zekkaha. Nefsini tezkiye eden, temizleyen kurtuldu. Bir toplum eğer nefsi zapt ediyor, tutuyor ise, nefsi tahrik etmiyorsa, nefsi terbiye etmeye çalışıyorsa o toplum vahiy toplumu olmuştur. Yok eğer bir toplum nefsi tahrik ediyorsa, sürekli şehvetleri azdırıcı programlar yapılıyorsa, insanın hayvani yönü insani yönünün önüne çıkarılıyorsa, hayvanda da şehvet var, o toplum ne medenidir ne de vahiy toplumudur. Vahiy toplumundan, ben size vahiy toplumunun özelliklerini anlatayım, siz karar verin. Toplumumuz ne toplumudur, siz karar verin. Bir toplumda eğer şehvetler azdırılıyorsa, o toplum medeni olamaz. Hayvanda da şehvet var. Bir toplumda eğer madde manadan daha üstünse, o toplum vahiy toplumu değildir. Mana maddeden üstün olmalı. İnsan şerefli yaratıldı. Allah maddeye bakmadı. Maddeye bakan şeytandır. Şeytan dedi ki, Allah Adem'e secde et dediği zaman etmedi. Neden etmedin diye sorduğunda dedi ki, halakteni min nar ve halaktahu min tin. Ben ateşten yarattın, Adem'i topraktan yarattın. Dünyanın ilk materyalisti, maddeci, ilk materyalist. Şeytan maddeye baktı, Allah'ın üstün kılmasına bakmadı, maddesine baktı, toprakla ateşi kıyas etti. Halbuki bunun ehemmiyeti yok. Bunun ehemmiyeti yok. Materyalist şeytan, şehvetlere bakanlar, maddeye bakanlar, manaya bakmayanlar, bunlar vahiy toplumu olamamışlardır. Vahiy toplumunda insanların nefsi terbiye edilir. Nefis terbiye olduğu zaman insan yükselir. Allah'ın muradı budur. Allah kullarını yükseltmek ister, kemale erdirmek ister. O yüzden peygamber gönderir, o yüzden vahiy gönderir. Allah'ın muradı insanın yüceltilmesidir. İnsanın yücelmesi ise ancak nefsinin terbiye etmesiyle mümkündür. Nefsini terbiye etmeden insan yükselemez. Hayvanın yapmadıklarını yapar. Nefis onu aşağılara çeker. Nefsini değiştiren çağları değiştirir. Nefsini değiştiren makamları değiştirir. Nefsini değiştiren makamperestleri de değiştirir. Nefsini değiştiren alemleri değiştirir. Nefsini değiştirmeyen hiçbir şey değiştiremez. O yüzden Kur'an buyurur ki, bu işin kanununu açıklar bize. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ. Allah bir milleti değiştirmez. bir millette olan şeyi değiştirmez. Devlet, toplum, ahlak, anarşi, her şey. Me'yi mefsule ile gelmiş. Me, her şey. Bir millette olan her şey. Allah o millette olanı değiştirmez. O millet kendi nefsini değiştirmedikçe, millet kendi nefsini değiştirir, Allah da onları değiştirir. Devletlerini değiştirir, nizamı değiştirir, makamı değiştirir, makam perestleri değiştirir, memleketi değiştirir. O zaman değiştirir. Sokağa çıktığınız zaman değil. Önce nefislerinizi değiştirirsiniz. Yıllarca iğneyle kuyu kazarsınız. Yeni bir nesil meydana getirirsiniz. Ondan sonra Allah değiştirir. Yoksa bir yıllık bir çalışmayla, sokağa çıkmayla hiçbir şey değişmez. Biri gider, diğeri gelir yerine. Gene siz gelmezsiniz. Onun bir benzeri gelir. Beşer gider, bir başka beşer gelir yerine. Çünkü sen değiştirmedin. Başkaları değiştiriyor. Allah Azze ve Celle kanununu söylüyor. Millet kendini değiştirecek. Sonra Allah milletin içinde bulunduğu durumu değiştirecek. Bu şekilde Allah Azze ve Celle nefisleri değiştirmeyi emrediyor. Vahiy toplumunda nefisler terbiye edilir, zapt edilir. Bir takım şeylerin haram kılınması bunun içindir. İnsan nefsini zapt etmeye alışmak zorundadır. Nefis ölmez, terbiye edilir, zapt edilir, frenlenebilir, öldürülemez. Siz ölmeden nefsiniz ölmez. Ama zapt edilir. Allah nefislerimizi zapt etmemizi ister. Bir takım şeylerin haram kılınması bunun içindir. Hazreti Adem cennette olduğu halde cennette bile ona bir şey haram kılındı. İradesinin farkına varsın diye. Dünyaya gelecek, imtihan dünyasına gelecek. İmtihan dünyasına gelmeden evvel kendisini tanısın, nefsini tanısın. Nefsine hakim olabilmesi için kendisine verilmiş olan iradenin farkına varsın, iradeyi kullanmanın lezzetini anlasın, şeytanı tanısın, sonra dünyaya gelsin. Orada öğretildi nefsinin ne olduğu, şeytanın ne olduğu. Kendini tanıdı, şeytanı tanıdı, ondan sonra dünyaya indi. Mazereti kalmadı. Eğer kendini tanımadan, şeytanı tanımadan dünyaya direkt gelseydi, derdik ya Rabbi ben ne kendimi tanıyordum ne şeytanı, ne nefsimi ne şeytanı tanımıyordum. O yüzden keşke bana daha evvel öğretseydin. Öyle demesin diye Allah Azze ve Celle önce cennette öğretti, sonra dünyaya indirdi. İnsana irade verdi. Evet, nefis verdi, şeytan verdi. Ama irade verdi, vahiy gönderdi. İman verdi isteyenlere. İman nefisten kuvvetli olabilir. Nefisten kuvvetli olabilecek tek şey imandır. İmanın dışında hiçbir şey nefsi durduramaz. Çünkü nefis kuvvetlidir. Yusuf suresinde buyurulduğu gibi, İnnen nefselle emmâratun bissû, Nefis muhakkak ki kötülüğü emreder. Hepsi değil. İlla ma rahime Rabbi. Rabbimin rahmet ettiği nefisler hariç bir kısmının nefsi ona kötülüğü emretmez. Nefsi mutmainneye ulaşmış. Nefsi emmareden kurtulmuş. Nefsi levvameden yükselmiş. Nefsi mutmainneye ulaşmış. Oradan nefsi radiyeye ve nefsi mardiyeye ulaşmış. Nefsi zekiyeye ulaşmış olan nefisler de var. İlla ma rahime Rabbi. Hepsi değil. Rabbimin rahmet ettikleri hariç. Demek ki nefis kademe kademe yükselebiliyor. O yüzden Kur'an buyuruyor, قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا. Nefsini temizleyen kurtuldu. Vahiy toplumunda nefis azdırılmaz. Nefsi tahrik edecek olan her şey yasaklanır. Çünkü insan nefsine karşı mücadele vermek zorundadır. Ve insan cenneti kazanmak zorundadır. Çünkü aksi halde cehenneme girecektir. Nefsi tahrik eden toplumlar medeni olamazlar. Ve o toplumlar vahiy toplumu da olamazlar. Bir bakın şu topluma. Nefisler tahrik ediliyor mu, edilmiyor mu? Vahiy toplumunda batıla benzemek yoktur. Batıl ile bazı ilişkiler kurulabilirse de ticari, ancak kültürel bir ilişki kurulamaz. Allah Azze ve Celle buyurur ki, يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا اِنْ تُطِيعُوا فَر۪يقًا مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابِ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ كَافِر۪ينَ. Ey müminler, eğer Yahudi ve Hristiyanlardan bir kısmına uyacak olursanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp tekrar kafir yaparlar. Onlara uymayın. Vahiy toplumu batıla teşebbüh, benzeme hususunda hassastır. Eğer bir toplumda batıla benzeme konusunda hassasiyet yoksa, batılın kültürünü, örf adetini, hatta kanunlarını, kültürünü, sanatını, şarkısını, türküsünü, müziğini, hatta inançlarını alıyorlarsa o toplum vahiy toplumu değildir. Vahiy çünkü bunu men ediyor. Vahiy bunu reddediyor. Ey iman edenler, eğer ehli kitaptan, Yahudi ve Hristiyanlardan bir kısmına uyacak olursanız, sizi imanınızdan sonra döndürüp kafir yaparlar. Onlara uymayın. Peygamberimiz bir gün bir Müslümanı toprağa veriyordu. Ayaktaydı. Bir Yahudi geldi, dedi ki, ya Muhammed, biz de böyle yaparız. Ölülerimizi toprağa verirken ayakta bekleriz. Allah Resulü derhal oturdu. Oturun dedi. Oturun, bunlara muhalefet edin. Bunların yaptığının tersini yapın. Allah Resulü Medine'ye geldiği zaman, Muharrem ayı, şu anda bulunduğumuz ay, şu an Muharrem'in 11'i. Bak, oradaki Yahudiler gelip peygamberimize dediler ki, Musa Muharrem'in 10. gününde kurtuldu, biz onun için oruç tutuyoruz. Allah Resulü buyurdu ki, biz Musa'ya sizden daha layığız. Siz tutuyorsanız biz de tutarız. Ancak siz Muharrem'in 10'unda tutuyorsunuz. Ey müminler, bunlara muhalefet edin, bir gün daha ekleyin. Ama 9'unu ekleyin, 9-10, ama 11. günü ekleyin, 10-11 olarak tutun. Bunlara muhalefet edin. Ehli kitap sakallarını keserler, bıyıklarını uzatırlar. Siz onlara muhalefet edin, bıyıklarınızı kısaltın, sakalınızı uzatın buyurdu. Daha sayabiliriz. Allah ve Resulü batıla benzemeyelim diye bu hususta hassasiyet gösterdi. Biz nasıl bu hale geldik? Batıla önce hangi meselede benzedik? Bilimde geri kalınca önce ileriydik. Onlar bilimi bizden aldılar. Rönesans budur. Bizim bilim adamlarımızın kitaplarını tercüme ettiler ve sonra daha da geliştirdiler. Biz de bu arada tembelleştik. Aynı zamana denk geldi. Daha doğrusu biz tembelleşince onlar güçlendi. Ve sonra onlar bilimde ilerleyince bir takım şeyler icat etmeye başladılar. Biz onların icat ettiği şeyleri aldık. Önemi yok dedik. Biz onların kültürlerini, inançlarını almayacağız dedik. Yaptıklarını alacağız dedik. Halbuki bu mümkün değil. Yaptıklarını alırsan inançlarını da alacaksın. Önce yaptıklarını aldık. Hocam matbaayı getirmese miydik? Bilgisayar kullanmayalım mı? Telefon kullanmayalım mı? Herhalde bunu söylüyor değilim. Söylenilen şey bu değil. Söylenen şey başka bir şey. İlim Çin'de de olsa gidin alın buyurulmuş mu? Buyurulmuş. O halde almayalım mı? Al. Al da neyi alacağını bilemedin. İlmi alacaktın, ilmi. Sen icadı aldın. Onlar üretti, zengin oldu. Sen aldın, fakir oldun. Onlar üretti, onların nesli kendisine güven duydu. Sen aldın, senin neslin eziklik duydu. Onlar üretti, yükseldi. Sen aldın, alçaldın. İlmini alacaktın, sen yapacaktın. Onlar üretti, işsizlik olmadı. Sen aldın, sende işsizlik oluştu. İlmini alacaktın, sen ürettiklerini aldın. Hata ettin. Önce onu aldık, sonra adetlerini almaya başladık. Çünkü almaya başladık, çorap sökülmeye başladı. Çorap söküğü gibi gerisi gelir artık. Bir defa almaya alıştın. Adetlerini almaya başladın. Sonra sanatlarını almaya başladın. Kültürlerini almaya başladın. Sonra kanunlarını aldın. Almadık mı? Sonra gele gele geldik son noktaya. İnançlarını da aldık. Laiklik onların inancı değil miydi? bizim dünyamızın malı mıdır? Bizim medeniyetimizin ürünü müdür? Sonunda onların inancını da aldık. Bu böyle başladı. Bu sırayla böyle sonunda buraya geldik. Batıla teşebbüh ile başladı. Allah Azze ve Celle batıla teşebbüh olmasın diye bizi ikaz etmişti. Ey iman edenler, o kafirlere uymayın. Sizi tekrar döndürüp kafir yaparlar. Sonunda onların inançlarını da alırsınız. Öyle de oldu. Vahiy toplumu adaleti gerçekleştiren bir toplumdur. Bir toplumda adalet gerçekleşmiyorsa o toplum vahiy toplumu olamamıştır. Hazreti Ömer döneminde şöyle bir olay oldu. Amr bin As, Mısır valisi. Bir oğlu vardı. Biraz yaramaz bir şeydi. Valinin oğluyum diye şımarmıştı. Vali dediysem bir şehrin valisi değil, Mısır'ın valisi. Eyalet valisi. Mısır devlet başkanı gibi bir şey yani. Oğlu bir başkasıyla, fakir fukara bir gençle yarış yaptı ve o genç yarışı kazandı. Olabilir. Ama ben valinin oğluyum dedi ve ona bir tane vurdu. O genç bu olayı Hazreti Ömer'e haber etti. Dedi ki ya emirel müminin, sen müminlerin emirisin, bana böyle yaptı. Senin tayin ettiğin valinin oğlu bana böyle yaptı. Hazreti Ömer hemen mektup yazdı. Gel dedi valiye. Ta Mısır'dan Medine'ye. O zamanın şartlarında aylarca yolculuk. Kalk gel buraya. Hazreti Ömer'den mektup gelir de vali titremez mi? Oğlunu da al gel. Geldi. Dedi ki bu genç böyle söylüyor. Sen oğlundan davacı. Olay ortaya çıktı ki evet genç haklı. Olay böyle olmuş. Hazreti Ömer dedi ki ey genç kalk ve sen de ona vur. Kalktı vurdu. Bu da yetmez. Dedi ki senin bu oğlunun bu terbiyesizliği yapması sana güvenmesindendir. Ey genç kalk Mısır valisine de vur. Amr bin As sahabi. Sahabi ve devlet başkanı gibi Mısır eyalet valisi. Sana güvendi bu çocuk. Sen buna bu yüzü vermeseydin bu da bu hareketi yapamazdı. Sen suçlusun. Ey genç kalk valiye de vur. Vali dedi ki ya emirel müminin vallahi benim haberim yok. Oğlum böyle böyle bir şey yapmış ama ben de razı değilim buna. Bilsem izin vermezdim. O genç de dedi ki evet ya emirel müminin valinin kabahati yok. Ben ondan davacı değilim. O zaman tamam dedi. Eğer bir memlekette normal vatandaşla başbakan farklı ise o memleket vahyin hakim olduğu bir memleket değildir. Milletvekili ne halt yerse yesin kimse ona dokunamıyor. Milletvekili icabında başbakana affedersiniz namussuz diyor, şerefsiz diyor. Dokunulmazlığı var, dokunulamıyor. Milletvekilliği düştükten sonra mahkeme açılabiliyor. Zaten o zamana kadar da zaman aşımına uğruyor ve mahkeme olmuyor ve bitiyor. Ama siz o kelimenin yüzde birini söyleseniz, bakın bakalım başınıza neler gelir. Bir toplumda hukuk yoksa, adalet yoksa o toplum vahiy toplumu değildir. Kıymetli kardeşlerim, vahiy toplumunun özelliklerini burada saymakla bitiremeyiz. Ben size birkaç tane misal verdim. Vahiy toplumu nasıl bir toplumdur? Neler vardır, neler yoktur? Bir toplumda eğer farzlar kolaylıkla yapılabiliyorsa, haramlar yapılamıyorsa o toplum vahiy toplumudur. Bir toplumda farzları yapmak zorlaştırılıyor, haramları yapmak kolaylaştırılıyorsa o toplum vahiy toplumu değildir. Bir düşünün, şu memleketinizde farzları yapmak önünde bir sürü engeller vardır. Başını örtecek olsa kadın, çalışıyorsun örtemezsin, okuyorsun örtemezsin derler. Bu mesele de hallolmuş zannetmeyesiniz ha. Başörtüsü halloldu zannetmeyin. Zerre kadar bir değişiklik yok. Kanun aynı kanun. Sadece rektörler şu anda seslenmiyorlar. Yarın bir durum değişse yeniden izin verilmeyecek. Emin olun. Hiçbir şey değişmiş değil. Mesai saatidir namaz kılamazsın deniliyorsa o toplum vahiy toplumu değildir. Ama zina serbesttir, içki serbesttir, kumar serbesttir. Hatta devletin kendisi kumar oynamaktadır. Mahkemeye vereceklerse versinler. Devletin kendisi milli piyangoyla, spor totoyla, lotoyla, motoyla, bilmediğim isimlerle çeşit çeşit şekillerde kumar oynuyor. Devlet zina evlerini kuruyor, başına da bir polis, bekçi neyse bir şey koyuyor, oraları korumaya alıyor, haramı kolaylaştırıyor. Söyleyin bana, bu millet açık konuşmayı öğrenmeli. Yeter korkakça konuştuğumuz. Bu millet doğruları konuşmayı öğrenmeli. Söyleyin bana, bir insan kızını satarsa o adam nedir? Bir insan karısını satarsa, bir insan anasını satarsa, bir insan akrabasını satarsa o adama ne dersiniz? Devlet bunu yapınca neden aynı şey olmuyor? Bizim hassasiyetimizi öldürdüler. Haramlar kolaylaştı, farzlar zorlaştırıldı. Dolayısıyla böyle bir toplum vahiy toplumu olamaz. Zannediyorlar ki vahiy toplumundan korkanlar, Kur'an'ın hakimiyetinden korkanlar zannediyorlar ki Kur'an hakim olursa hayatımız zorlaşır. Kur'an'ın hükümleri zordur, hayatımızı zorlaştırır zannediyorlar. Halbuki farzlar kolaydır, hakikatte haramlar zordur. Aslında haramları neticeleriyle birlikte düşünürseniz, haramların daha zor olduğunu görürsünüz. İçki içmek o anda nefse hoş gelebilir. Neticesini düşünürseniz, içki içmemek değil, içmek zordur. Düşünün sonuçlarını. Kur'an buyurur ki, فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَى بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Bir kişi ki verdi, Allah için verdi ve takva sahibi oldu, Allah'tan sakındı ve ahireti, cenneti tasdik etti, iman etti. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Biz onu, ona kolayı kolaylaştırırız. Kolayı kolaylaştırırız. İslam'a uymayı, İslam'ın hükümlerine uymayı ona kolaylaştırırız. Yani İslam'ın hükümleri kolaydır deniliyor. Kolayı kolaylaştırırız. İslam'ın hükümlerine uymak ona kolay gelir. Zaten kolaydı. Kolayı kolaylaştırırız. وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاَسْتَغْنَى. Ama bunun zıddına bir kimse ki cimrilik etti, vermedi. Bir de kendini büyük gördü, müstahni gördü. Benim öğüde ihtiyacım yok dedi. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. Ahireti de cenneti de inkar etti. Bu adama فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Zoru kolaylaştırırız. Zor bir hayatı kolaylaştırırız ona. Haramlar ona kolay gelir. Yani haramlar hakikatte zordur deniliyor. Vahiy toplumunu zor bir toplum zannedenler, vahiy toplumu aslında rahat bir toplumdur. Kolaydır. Farzlar kolaydır. Haramlardan kaçınmak kolaydır. Dinde farz azdır, haram azdır. Ekseriyeti mübahtır. Haramın sonuçları haramdan kaçınmaktan daha zordur. Haramdan kaçınmak, içki içmemek kolaydır. Biz içmiyoruz, bir şey mi kaybettik? Zor mu geliyor? Hayır. Ama içki içtikten sonra onun zorluklarına katlanmak hiç de kolay değildir. Allah Azze ve Celle İslami bir hayatın kolay bir hayat olduğunu söylüyor. Bir takım hükümlerin hikmetleri vahiy toplumu meydana getirirseniz ortaya çıkacaktır. Vahiy toplumu meydana gelmeden İslam'ın hükümlerinin hikmetleri ortaya çıkmaz. Anlaşılamaz. Bir kısmını anlarsınız, bir kısmını anlayamazsınız. Vahiy hakim olur. Toplum vahye göre yönetilir. O zaman o hükümlerin hikmetlerini anlarsınız. Allah, o Allah'ın hükümlerine göre bir toplum meydana getirdiğiniz zaman ne kadar huzurlu bir toplum olduğunu görürsünüz. O toplumda ırkçılık yok. O toplumda namussuzluk yok. O toplumda hırsızlık yok. O toplumda zengin fakirin elinden tutar. O toplumda kötülüklere müsaade edilmez, güzellikler desteklenir. Güzelliklere kredi verilir. Kötülükler engellenir. O toplumda insanlar evini kapatmadan da dışarıya çıkabilir. Vahiy toplumunda akrabalık münasebetleri olur. Vahiy toplumunda komşuluk münasebetleri olur.
Vahiy toplumu meydana getirin. Vahiy toplumunun güzelliklerini o zaman göreceksiniz. Yeniden asır saadeti bu zamanda gerçekleştirmeliyiz. Bu zamanda asır saadeti gerçekleştirirsek, o zaman İslam'ın hükümlerinin ne kadar güzel bir toplum meydana getirdiğini, biz zaten buna iman etmişiz de, iman etmeyenler de görecekler. Bugün İslam'a karşı meydan savaşı açanlar, Allah'la savaşanlar, Allah'ın kitabına her lafı söyleyenler ve bu zamanda olur mu böyle diyenler, Kur'an'a, Kur'an'ın kanunlarına çöl kanunu diyenler, İslam'ın hakim olduğu bir toplum görürlerse, o zaman o kanunların ne güzel bir medeniyet meydana getirdiğini görecekler ve biz yanlış anlamışız diyecekler.
Vahiy toplumu meydana geldiğinde ne olacak? Peygamberimiz söylüyor. Mekke'de anlatıyordu. Yok diyorlardı. Kabul etmiyorlardı. Efendimiz bir gün onlara dedi ki, toplanmış gelmişler Efendimizin amcası Ebu Talib'in yanına. Demişler ki, ey Ebu Talib, senin bu yeğeninle biz usandık. Söyle, bu davadan vazgeçsin, yoksa aramız bozulacak. Efendimiz'i çağırdı Ebu Talib. Dedi ki, ey yeğenim, bak milletin gelmiş senden davacı oluyor, böyle söylüyorlar. Efendimiz dedi ki, ey amca, ben onları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki, o kelimeyi söyledikleri zaman bütün Araplar onlara boyun eğecek, Arap olmayanlar da onlara boyun eğecek. Bütün dünya onlara boyun eğecek. Ben onları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki dünya devleti olacaklar. O kelimeyi söylesinler, dünya devleti olacaklar. Müşrikler dedi ki, nedir, söyle söyleyelim. Madem ki dünya devleti olacağız, söyle söyleyelim. Dedi ki, la ilahe illallah diyeceksiniz. Olmaz dediler. Anladılar. La ilahe illallah basit bir söz değil. Anladılar. La ilahe illallah Allah vardır ve birdir demek değil. Allah vardır ve birdir demenin Arapçada ifadesi bu değil. Allah vardır ve birdir demek isteyen adam Arapçada böyle söylemez. Allahu vahidun der mesela, Allah birdir demiş olur. Öyle demiyor İslam. La ilah, hiçbir ilah tanımayacaksınız. Bütün ilahlarınızı reddedeceksiniz. Sadece Allah'ı tanıyacaksınız. Hayatınızın her alanına Allah hükmedecek.
Tekbir!
Anladılar. Bu mesele büyük. Hayatın tamamını etkiliyor. Anladılar. Hayatlarını değiştirmeler lazım. Anladılar. Artık ondan sonra kafalarına göre para kazanamazlar. İstedikleri gibi harcayamazlar. İstedikleri gibi yiyip içemezler. İstedikleri gibi insanları sömüremezler. Anladılar. İlah olamazlar. Anladılar. Onların dediği olmaz. Anladılar. Olmaz dediler. Eğer bu bir cümleden ibaret olsaydı, sadece bir inanç olsaydı, bunu söylerlerdi. Nasıl oluyor da la ilahe illallah diyen bir toplum dünya devleti oluyor? Nasıl oluyor? İspat lazım. Bu zamanda vaizler iddia ediyorlar, ispat etmiyorlar. Şu şöyledir diyorlar.
Bu zamanın insanını ikna etmiyor bu sözler. Bu zamanın insanı şüpheci. Bu zamanın insanı okumuş, ispat istiyor. İddiayı kabul etmiyor. Sorguluyor. Hatta sorgulamaması gerekenleri bile sorguluyor. Allah'ı bile haşa sorguluyor. İspat lazım. Nasıl oluyor da la ilahe illallah diyen bir toplum dünya devleti oluyor? La ilahe illallah hayatımıza Allah hükmedecek demek, hayatımızın her alanında Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşayacağız ve böyle bir toplum meydana getireceğiz demek ve o Allah insanı tanıyandır. Dolayısıyla onun dediği gibi bir toplum güçlü olur. Ve o güçlü toplum hem madden hem manen güçlü olan o toplum elbette ki dünya devleti olur. İşte size ispatı. Hazreti Peygamber'in hayatına bakın. Son 3-4 yılda aşağı yukarı 20 sene davet görevi yaptı. 13 sene Mekke'de, sonra 6-7 sene Medine'de, Bedir, Uhud, Hendek savaşları bir fetih değil. Bedir bir galibiyettir, ancak bir yer fethedilmemiştir. Uhud savunmadır, Hendek savunmadır, bir fetih değildir. Hudeybiye anlaşmasından sonra 6. yılda yapıldı. Hicretten sonra 6 sene sonra. O anlaşmadan sonra Allah Resulü hemen birkaç ay sonrasında Yahudi kalesini fethetti. İlk fetih. 7. yılda aşağı yukarı. Yani Efendimizin Medine hayatı 10 sene. 7. yılda fetih başladıysa demek ki 3 sene, 3,5 sene civarında bir dönem. 3 sene, 3,5 senede Efendimizin fethettiği topraklara bakın. Açın bakın haritaya. Arabistan Yarımadası. 3-4 tane Türkiye büyüklüğündedir. 3-4 senede 3-4 tane Türkiye fethedildi. Dediği doğru çıktı mı çıkmadı mı? Çıktı. Çünkü Resulullah'tı. Çünkü Allah ona söz vermişti. Ve le sevfe yu'tike rabbuke feterda. Korkma ey Resulüm, Rabbin sana verecek. Tam Mekke'deyken bunu söylemişti. Rabbin sana verecek, sen razı olacaksın. Razı olacağın kadar verecek. Verdi. Rabbi ona söz verdi. Ve ona bir görev verdi. Huvellezî ersele resûlehu bilhuda ve dînil hak. O Allah ki Resulünü hidayetle ve hak dinle gönderdi. Neden? Neden gönderdi? لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ Bütün dinlere üstün tutmak için, bütün dinlerin üzerinden çıkartmak için Allah ona söz verdi. Bu dini gönderiyorum, sebebi bu. Başka bir ayette Kur'an'ın niye gönderildiğini anlatır. O Allah sana enzel aleykel kitab, bu kitabı indirdi. Niye indirdi biliyor musun ey Resulüm? Litahkume beynen nâsi bime erâkallah. Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye. Bu kitap hükmetmek için gönderildi.
sadece okunmak için değil. Bu kitap hayata hükmetmek için gönderildi. Kur'an söylüyor. Bu kitabı hayatın dışına çıkartmak istiyorlar. Tanrı ile kul arasında diyorlar. Tanrı ile kul arasında bir inanç. Bu kitap böyle bir kitap değil. Bu din böyle bir din değil. Bu din li tahkume beynen nasi bima araka Allah demiş. Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin diye. Bu kitabın gönderiliş sebebini kitabın kendisi açıklıyor. Kur'an'ın niye indirildiğini Kur'an'dan daha iyi açıklayacak olan var mıdır? Vahiy toplumu meydana geldiğinde saydığımız saymadığımız birçok güzellikler meydana gelecek ve müminler yeryüzünde hükümran olacak ve adaleti gerçekleştirebilecekler. Tarih buna şahit. Bu bir iddia değil. Bakın tarihe. Peygamberimizden itibaren gelişti, gelişti, gelişti, gelişti. 3-4 senede 3-4 Türkiye fethedildi. Ondan sonra 4 halife 30 sene, 30 senede belki 10-15 Türkiye büyüklüğünde memleketler fethedildi. Ve bu devam etti. Osman Bey'e geldi. Selçuklulara daha evvel. Selçuklular Anadolu'yu fethetti. Sonra Osmanlı Beyliği'ne sıra geldi. Osman Bey babasından 4000 kilometre kare civarında bir toprak aldı, devraldı. Bunu 3'e katladı. 4500'ü 15.000'e çıkardı. Sonra oğlu Orhan Bey 15.000 kilometre kareyi 90.000 kilometre kareye çıkardı. 6 katına çıkardı. Bu böyle devam etti, etti, etti. Milyonlarca kilometre kare oldu. Hükmetti. Vahiy toplumu hataları vardı ama neticede vahiy toplumuydu. Hataları olsa bile Kur'an'ın hükmettiği toplum yükseldi. Allah Kur'an'a göre hükmeden toplumlara sadece cennetini vaat etmiyor, dünyayı da vaat ediyor. Dünya için çalışanlara yalnızca cehennemini vaat etmiyor, dünyada da mağlubiyeti vaat ediyor. Hedefi sadece dünya olan kimselere, Müslüman iseler, Allah onları ikaz etmek için, uyandırmak için dünyayı vermez. Bu onun sünnetidir. Hedefi ahiret olan kimselere ahireti verdiği gibi dünyayı da verir. Bu da onun sünnetidir. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın. Bu her zaman geçerli bir kanundur. Şimdi o topluma ulaşabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Kıymetli kardeşlerim, vahiy toplumu isek bir şey yapmaya gerek yok. Yok değilsek, öyle karar verdiyseniz o zaman ne yapılması gerekmektedir? Vahiy toplumunun meydana getirilebilmesi için müminler evvela Müslüman bir şahsiyet meydana getirmek zorundadırlar. Allah'ın boyasıyla boyanmış olan bir insan tipi. Sadece vazifemiz tebliğ değildir. Vahiy toplumu meydana getirmek isteyenler kendi vazifelerini sadece tebliğ olarak görenler hata ediyorlar. Bazı ayetler yanlış anlaşılıyor. Her dönemde bazı ayetler yanlış anlaşılmıştır. Eskiden falan ayet yanlış anlaşıldı. Bugün de başka bir ayet. Eskiden mesela şu ayet yanlış anlaşıldı. Peygamberimizden hemen sonra Ebu Bekir Sıddık döneminde, daha sahabe hayatta, buna rağmen ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum, ey müminler siz kendinize bakın, ey müminler siz kendinize bakın, la yedurrukum men dalle izehtedeytum, siz hidayet üzere olursanız sapanların sapması size zarar vermez. Ayeti yanlış anladılar. Dediler ki Allah kendinize bakın diyor. Demek ki milletten bize ne? Kim ne yaparsa yapsın, biz karışmayız dediler. Biz hidayet üzere isek tamam, onların sapması bize zarar vermezmiş. Kur'an böyle buyuruyor dediler. Neyse ki hala sahabe hayatta, Efendimizin talebeleri hala hayattalar. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh onların bu yanlış yorumunu duydu ve dedi ki anlamıyorsunuz. Anlamıyorsunuz. Okuyorsunuz ama anladığınız yok. Eğer sizin anladığınız gibi olsaydı, o zaman Allah kitabında cihadı, emr bil marufu, nehy anil münkeri emretmezdi. İyilikleri emredin, kötülüklere engel olun demezdi. Siz kendinize bakın demek, siz hidayet üzereyseniz sapanların sapması size zarar vermez demek, bu demekse, karışmayın kimseye demekse, o zaman Allah neden kitabında cihadı emrediyor? Emri bil marufu nehy anil münkeri emrediyor. Ayetin manası bu değil. Ya nedir? İbni Ömer'in dediği gibi, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın dediği gibi, ayetin manası şu: siz görevinizi yaptıktan sonra emr bil maruf nehy anil münker görevinizi yaptıktan sonra, haramlara engel olduktan sonra o sapanların sapmasından dolayı mesul değilsiniz. Görevinizi yaptıktan sonra. Çünkü Kur'an cihadı emrediyor, Peygamberimiz cihad yapmış. Görevinizi yaptıktan sonra sorumlu değilsiniz. Aleykum enfusekum, siz kendinize bakın. Yani aleykum ümmetukum, ümmetinize bakın. Kendinize bakın. Kendimiz ümmetimiz. Biz ümmetiz. Aleykum enfusekum, aleykum ümmetekum, ümmetinize bakın. Biz kimiz? Siz kendinize bakın. Kendimiz, kendimiz kim? Müslümanlar. Kendinize bakın, ümmetinize bakın, ne haldesiniz? Nasıl ki o dönemde o ayet yanlış anlaşılmış, şimdi de bir başka ayet yanlış anlaşılıyor. Mersin'de, tam hatırlamıyorum, 2 sene önce miydi? Konferanstan sonra bir ilahiyat mezunu
Bir arkadaş gelmişti, bir öğretmen. Dedi ki hocam, ben dedi İslam'ı anlatmaya çalışıyorum. Çevremde işte birkaç kişiyi topluyorum, İslam'ı anlatmaya çalışıyorum, ders yapıyoruz falan dedi. Böyle olmaz mı dedi. Cemaat olmak şart mıdır dedi. Ben de görevimi yapmış olmuyor muyum dedi. Tebliğ yapıyorum. Hangi ayeti yanlış anlıyor? Sana düşen ancak tebliğdir. Ayetini yanlış anlıyor. Sana düşen tebliğdir ayeti. Bundan başka görevin yok demek mi? Namaz kılmana gerek yok demek mi? Ne anlıyorsun sen bundan? Yalnız tebliğ. Başka emir yok mu İslam'da? Allah Resulü yalnız tebliğ mi yaptı? Tebliğ kafire yapılır. Kafire tebliğ yaptın. İman etsin etmesin, sen görevini yaptın. Ama iman ettiyse ondan sonra devamını yapmak zorundasın. Adam iman etti. Dedi ki tamam, anlattıklarını kabul ettim, iman ettim. Şimdi ne yapmalıyım? Siz ben sana tebliğ yaptım, ne yaparsan yap diyemezsiniz. Eğitmek zorundasınız. Hazreti Peygamber tebliğ yapıyordu. İman edenleri alıyordu, eğitiyordu. Talim yapıyordu. Sonra o eğittiklerini bir araya getiriyordu. Teşkil denir bunu Arapçada. Yani teşkilat buradan gelir. Onun çoğulu. Teşkil ediyordu. Yani teşkilatlandırıyordu. Yani cemaat haline getiriyordu. Yani Allah Resulü sadece tebliğ yapmıyordu. Aynı zamanda talim yapıyordu. Sonra da teşkil ediyordu. Onları cemaat haline getiriyor ve görevlendiriyordu. Birini Medine'ye gönderiyordu, birini Habeşistan'a gönderiyordu. Görevler veriyordu. Onlarla bir devlet meydana getirmedi mi? Yalnız tebliğ ile bir devlet kurabilir misiniz? Sana düşen ancak tebliğdir ayeti. Başka bir görevin yok demek değil. Peygamberimiz üzülüyordu. Anlatıyordu. Kabul etmiyorlardı. Alay ediyorlardı. Sövüp sayıyorlardı. Efendimiz üzülüyordu. Allah onu teselli ediyordu. Ey Resulüm, sen görevini yaptın. Sana düşen tebliğdir. Ayetlerin, o gibi ayetlerin geliş sebebi bu. Sen görevini yaptın, üzülme. Onlar kabul etmediyse onlar hesabını verecekler. Sen üzülme. Yoksa Hazreti Peygamber yalnız tebliğ mi yapıyor? Hükümler koyuyor. Devlet kuruyor, devlet idare ediyor. Gerekiyorsa idam ediyor. Gereken cezaları veriyor. Ve büyük bir ümmet meydana getiriyor. Bu yalnızca konuşmakla olacak bir şey değil. Bir din ki Enfal suresinde buyuruyor ve katiluhum hatta la tekuna fitne ve yekunet dini kulluhu lillah. Onlarla savaşın. Fitne kalmayana kadar ve din, yani düzen, nizam, Allah'ın nizamı olana kadar onlarla savaşın. Bir din, bir kitap, vahiy bunu söyleyecek ve sonra da bunu yalnızca tebliğ ile yapın diyecek. Böyle bir şey mümkün müdür? Bir din diyecek ki yeryüzünde fitne bırakmayacaksınız. Zalimlerle mücadele edeceksiniz ve bütün dünyada
Allah'ın istediği bir medeniyet kuracaksınız ve bunu sadece konuşmakla yapacaksınız. Bu hayaldir. Böyle bir şey olamaz. Talim olmadan, teşkil olmadan böyle bir şey olamaz. O yüzden bugün vahiy toplumunu meydana getirmek isteyenler bunu anlamalıdırlar. Ben tebliğ yaparsam vahiy toplumu olur diyemezler. Olmaz. Evet, nefsini terbiye edeceksin, tebliğ de yapacaksın. Ama bu yetmez. Ardından eğitim çalışmaları lazım. Ardından Müslümanların bir araya gelip bir güç meydana getirmeleri lazım. Aksi halde vahiy toplumu bir hayal olur. Mümkün değil. Vahiy toplumunu arzu edenler, biz evvelden vahiy toplumuyduk, nasıl bu hale geldik düşünmeliler. Biraz evvel temas etmiştim. Önce bizim hayatımıza Allah hükmediyordu. Sonra başkaları hükmetmeye başladı. Vahiy toplumunu kaybettik. Vahiy toplumunda Allah hükmeder. Ben Allah dediğimde siz Allah ve Resulü diye anlayın. Her seferinde söyleyemiyoruz. Siz öyle anlayın. Allah ve Resulünün hükmettiği toplumdur. Kur'an'da geçmeyen meselelerde Hazreti Peygamber kanun koyar. Teşri yetkisine sahiptir. Hüküm vaz eder. Heva ve hevesinden de konuşmaz. Hata yapacak olsa Allah tarafından ikaz edilir. Hevasından konuşmaz. Ve vahiy toplumu meydana getirmek isteyenler, nasıl çöktü bu ümmet? Evvela sebebini bulmalı. Doktor ne yapıyor? Hastanın hastalığının sebebini evvela tespit ediyor. Ona göre ilaç yazıyor. Hastalığı tespit etmeden ilaç yazılır mı? Bu toplumun vahiy toplumu olmaktan çıkmasının sebebi ne içkidir, ne kumar, ne zina. Bunlar sebep değil, sonuç. Bunlar sonuçtur. Sebep başka bir şey. Biz tevhidi unuttuk. Allah'ın hükmeden kanun koyan bir Allah olduğunu unuttuk. Başkalarından kanun aldık. Ondan sonra gerisi geldi. Gerisi sonuç. İçkisi, kumarı, faizi, bilmem nesi. Bunu anlamayanlar sonuçlarla uğraşıyorlar. İçkiye karşı mücadele ediyor. Açık saçıklığa karşı mücadele ediyor. Kumara karşı mücadele ediyor. Ahlakı anlatıyor. İbadetleri anlatıyor. Sonuçlarla uğraşıyorsun. Asıl sebebi tespit edememişsin. Mikrobu tespit etmek tahlille olur. Tahlil için uzman lazım. Uzmanına gitmiyorsun. Toplum nasıl bu hale geldi? Uzmanına başvurmuyorsun. Ondan sonra sonuçlarına bakıyorsun. İşte bizi şu hale getiren bu diyorsun. Halbuki o sonuç. Vücutta bir mikrop var. Görünmüyor. Tahlil edersen ortaya çıkar. Ama o mikrobun bir sonucu var. Ateş yükselmiş. Sen ateşin yükselmesini sebep zannediyorsun. Elini yüzünü yıka, geçer diyorsun. Biraz sonra yine ateşlenecek bu adam. Çünkü mikrop duruyor. Vahiy toplumu meydana getirmek isteyenler sebepleri tespit etmeli. Sonuçlarla uğraşıyorlar. Arazlarla, belirtilerle uğraşıyorlar. Sebebin üzerine gitmeliler. Sebebi yok etmeliler. Sebep, tevhidin unutulması, hükmeden bir Allah olduğunu unutmamız, sadece yaratıcı bir Allah'a inanır hale getirilmemiz ve dünya sevgisinin kalbimizi kaplaması. Vahiy toplumunu yeniden oluşturmak isteyenler buna dikkat etmeli. Dünya sevgisi kalbimizi kaplayınca her şeyimizi kaybetmeye başladık. Çünkü Allah'ın kanunu öyle. Dünya perest olanlara Allah dünyayı vermez. Müslümansa kafire verir. Çünkü kafir ahirette yaptıklarının karşılığını alamayacak. O yüzden yaptıklarının karşılığı bu dünyadayken verilir. Ve Allah kafiri defterinden silmiştir. O yüzden onu ikaz etmeye gerek görmez. Ama mümini ikaz eder. Dünya perest olan mümine dünyayı vermez, aklı başına gelsin diye. Vahiy toplumunu meydana getirmek isteyenler bugün vahye göre şekillenmiş insanlar ve medreseler, eğitim kurumları meydana getirmek zorundadırlar. Böyle eğitim kurumları meydana getirmeden böyle insanlar meydana getiremeyeceğiz. Böyle bir nesil meydana getirmeden böyle bir toplum meydana gelmeyecek. Tavizkar bir toplum olduk. Taviz veren Müslümanlar çoğaldı. Güneşin altında kumaşın rengi solar. Koyun kumaşınızı güneşin altına, 3 gün sonra bakın rengi solmuştur. Bu beşeri sistemlerin baskısı altında Müslümanların rengi soldu. Grileştiler. Grileştiler. Haramlar helal olmaya başladı. Hanginiz caiz görebilir bir kadının erkeklerin önünde oynaya oynaya şarkı söylemesini? Hanginiz caiz görebilir? Öyle cemaatler türedi ki Miraç gecelerinde şarkıcı kadınları getirir, böyle toplantı yerlerinde büyük programlar düzenlerler ve kadınlara şarkılar söyletirler. Her şeyi caiz görmeye başladılar. Bir deniz damlalardan oluşuyor. Bir damla, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Denizi meydana getiriyor. Deniz dediğin ne ki? Damlalardan oluşuyor. Müslümanlar taviz vere vere Müslüman kişilik diye bir şey kalmıyor. Eğer vahiy toplumu meydana getireceksek evvela dininden taviz vermeyen, Allah'ın boyasından başka bir boya kabul etmeyen ve o boyayla övünen insanlar meydana getirmeliyiz.
Tekbir!
Sıbgatallah. Allah'ın boyası. Demek Allah'ın boyası da var. Bir arabanın motoru var. Kaportası var. Bir de boyası var. Bir tek motor yok. Bir de kaporta var. Bir de boya var. Sıbgatallah, Allah'ın boyası. Motoru gönderen Allah, inancı
gönderen Allah, ibadetleri gönderen Allah, farzları gönderen Allah, sizi hem motorunuzu, hem kaportanızı, hem de boyanızı aynı anda gerçekleştirmektedir. Farzlar Allah'ın istediği boyayla bizi boyar. Allah'ın boyası. Bizi başkaları boyuyorlar.
Hangi sistem hakimse o sistemin rengi hakimdir.
Bizi başka renklerle boyuyorlar. Allah'ın boyası. وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغًا. Kimdir Allah'ın boyasından daha güzel boyayacak olan? Kimdir? Allah'ın boyasından daha güzel boyayacak olan kimdir? Allah Azze ve Celle boyama işini de üzerine almıştır. Sadece ruh değil, motor değil, kaporta değil, boyası da Allah'tan olmalı. Böyle bir nesil meydana gelmeden vahiy toplumu meydana gelmez. Her zorlandığı yerde taviz veren Müslümanlar, bugün böyle gerekiyor diyen Müslümanlar, hiç dik durmayan, dik durmayı yanlış gören Müslümanlar, menfaati için her tavizi veren Müslümanlar, haramları helal yapan ılımlı Müslümanlar, vahiy toplumunu meydana getirmedikleri gibi vahiy toplumunu meydana getirecek olanların önünde de engeldirler. Vahiy toplumunu meydana getirmek, peygamberin, Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellemin hareket metodunu izlemekle mümkündür. Onun izlediği hareket metodu dışında başka hareket metotları izleyenler o toplumu asla meydana getiremeyeceklerdir. Vahiy toplumunu vahyin hareket metodu meydana getirebilir.
Başkası getiremez.
Ama bugün Müslümanlar vahye bakmaktan çok başka şeylere bakıyorlar. Şartlara, durumlara, menfaatlerine. Kişiliklerini kaybeden insanımız çok. Kişilik kaybına uğramışız. Dik duran adam aptal zannediliyor. Taviz vermeyen adam aptal zannediliyor ise onlarla bir yere varılamaz. Bu Kur'an her zaman şefaatçi olmaz. Bazen davacı olur. Furkan suresinde buyurur ki ve kâler Resul, peygamber der ki hem dünyada hem ahirette, ya Rab inne kavmi ittehazu hazel Kur'ane mehcura. Ey Rabbim, benim bu milletim Kur'an'ı terk olunmuş olarak bıraktılar. Kur'an'ı terk ettiler. Kur'an'ı terk iki türlü olur. Ya toptan terk, bunu kafirler yapar. Ya da kısmen terk, bunu da Müslümanlar yapar. Kısmen terk ettiler. Nerede kendilerine zor gelen bir hüküm olursa orada Kur'an'ı terk ettiler. Nerede zor gelirse orada terk ettiler. Kur'an onlardan davacı olmaktadır. Peygamber onlardan davacı olmaktadır. Vahiy toplumunu meydana getirecek olanlar, Kur'an'ı bütün meselelerde hakem olarak kabul etmek zorundadırlar.
bütün meselelerde Kur'an'ı kendilerine hükmeden bir kitap olarak kabul etmek zorundadırlar. Şu meselede Kur'an'a uyan, başka bir meselede Kur'an'a uymayanlar, Kur'an'ı hakim kılamazlar. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı hem hayatımıza, şahsi hayatımıza, hem aile hayatımıza, hem toplum hayatımıza hakim kılmayı bizlere nasip eylesin. Vahyin hedeflediği topluma ulaşabilmek için gayret gösteren, bu işin içerisinde yer alan kullarından olmayı hepimize nasip eylesin. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun.